أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Son zamanlarda gittikçe alevlenen bir sünnet tartışması var. İşte Kur'ancılar deniyor. Kur'an bize yeter diyenlere karşı bir tavır takınılıyor. İşte sünnet taraftarları deniyor. Aslında bu tartışma yeni değil. Yani ta asırlardan beri olan, yerleşmiş olan bir şey. Yalnız çağımızdaki farkı insanların sorgulamaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir anlayış. Biz bugünkü dersimizde Allah nasip ederse Kur'an-sünnet ilişkisini ortaya koyacağız. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette tekrarlanan sünnet kelimesinin anlamıyla bugün insanların zihinlerinde olan ya da Müslümanların geleneksel anlayışlarında olan sünnet arasındaki ilişkiye kısaca temas edeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonraki derslerimize de bu konuyu ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağız. Şimdi başlangıç olarak Kur'an-ı Kerim'in 33. suresi olan Ahzab suresinin ilk ayetlerini okuyarak başlamak istiyorum. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebi, ey nebi. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Hatemül Enbiya'dır. Ey nebi. İttakillah. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Allah'a karşı yanlış yapma. İşte bugün derler, efendim ne demek yani Allah'ın nebisi hiç Allah'a karşı yanlış yapar mı falan diye bir sürü şeyler söylenir. Ama biz yine Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Cenab-ı Hak hiç kimseye ayrıcalık yapmamıştır. Herkes eşit bir şekilde imtihandan geçmektedir. Ya eyyühen nebiyyü ittakillah ve la tudi'il kafirine vel münafıkın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. İtaat demek gönülden boyun eğmek, isteyerek onlara yönelmek. Sakın ha onlara boyun eğme. Kafire ve münafığa boyun eğme. Ya Allah nebisi kafire münafığa boyun eğer mi hiç? Bugün derler tabi. İşte bu Allah'ın ayeti. Evet, düşünün bakalım ki bizim zihnimizdeki nebi Allah'ın ayet anlattığı nebi mi yoksa sonradan kendimize göre şekillendirdiğimiz bir nebi midir? İnnallâhe kâne alîmen hakîme. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir ve kararlarını da çok doğru verir. Kararlar doğru olan, her şeyi ayrıntılarıyla bilen Allah-u Teala'dır. Ondan sonra peki bunu böyle dedi. Allah'a karşı yanlış yapma, kafirlere, münafıklara boyun eğme dedikten sonra ne diyor? وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Başkasına değil. Sen sadece ona uy diyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Allah-u Teala sizin ne yaptığınızın, ne yaptığınızdan haberdardır. Haber dediğimiz zaman bir şeyin içini dışını her şeyini bilir demektir. Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Yani sen Allah'ın emrine uymuş musun, uymamış mısın? Bu çok net bir şekildedir. Sana vahyedilen neyse sen ona uy diyor. Ondan sonra da şunu söylüyor. Peki ben bunu yaptım. Onun dışında ne yapacağım? Etrafımda insanlar, işte bana destek verenler, şunlar bunlar olmazsa gibi ilk ister istemez insanın aklına gelir. Çünkü insan olarak biz zayıf yaratılmış bir pozisyondayız. Onu da Allah-u Teala öyle diyor. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ. Sen Allah'a güven ve dayan. Niye? Sen çünkü Allah'ın dinini anlatacaksın. Allah'ın görevlendirdiği bir kişisin. Kendisine vahyettiği bir kişisin. Ona güven ve dayan. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Yani senin güvenip dayanacağını başkasından bir yardım, destek, şunu bunu bekleme. Bunu beklersen başkası o yardımı, desteği kendi amaçlarına alet etmeye gayret gösterir. O zaman sen sadece Allah'a güven ve dayan diyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'ın yapması gereken, Allah'a karşı yanlış yapmayacak, kafirlere ve münafıklara boyun eğmeyecek, ondan sonra kendisine vahyedilen neyse ona uyacak. Çünkü Allahü Teala bizim ne yaptığımızdan haberdar. Ondan sonra da Allah'a güven ve dayan diyor. Allah kafidir, vekil olarak yeter. Şimdi bir de burada vahyedilene uy diyor. Peki vahyedilenlerden bir tanesi de şu, çok sayıda ayet var, onu inşallah arkadaşlarımız okuyacak ama bir giriş olsun diye. Nisa suresinin 105. ayetinde Allahü Teala diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Yani bütün gerçekleri içerir şekilde sana bu kitabı indirdik. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen son kitaptır bu. Niye indirmiş? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَيْكَ اللّٰهِ. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde şey yapma, hüküm vermen için Allahü Teala indirmiştir. Gösterdiğin şekilde hüküm vermek için indirmiştir. Peki ondan sonra diyor ki وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Hainler için hasim olma. Yani onlardan yana bir tavır takınma. Onları destekleme, koruma, onları savunma diyelim, daha uygun olur. Onları savunma. Peki bu hainler kim? Az önceki ayette kafirler ve münafıklar. Kafirler de münafıklar. Kafirler gerçekleri bildikleri halde görüyorlar. Ayetleri görüyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu görüyorlar ama üstünü örtüyorlar. Din bu ise ben yokum diyor mesela. Kabul etmiyor. Ama münafık kabul etmediği halde kabul etmiş gözüküyor. Asıl hain kim olur o zaman? Hain münafık olur. Çünkü öbür açıkça o kimliğini ortaya koyuyor. Ama münafık kimliğini gizliyor. Onun için Allahü Teala tekrar ayetinde diyor vestağfirillah, Allah'tan bağışlanma dile. Demek ki Resulullah'ın bir takım yaptığı yanlışlar, onları koruyucu şeyler var. Çünkü onları tanıyamıyor. Yani mesela Münafıkun suresinde konuşmalarına hayran kaldığı, tavırlarına hayran kaldığı münafıkların olduğunu Allah bize bildiriyor. Tevbe suresinde de buna benzer ayetler var. İşte Medine halkında münafıklar var ki Tevbe Kur'an'ın en son inen surelerindendir. Yani Tevbe suresinde münafıklardan genişçe bahsedilmiş olmasını ne anlarız, nasıl anlarız Enes Hoca? Yani Resulullah hayattayken onu yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yapmaya devam etmişler. Evet. Ve bunlar Resulullah'ın ashabından gözükmüşler. Yani Tevbe suresinde. Ve diyor mesela Medine halkında münafıklar vardı ki sen onları tanımazsın diyor. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala Allah'tan bağışlanmanı dile, Allah gafur ve rahimdir. İnne Allah kâne gafurur rahim. Allah'ın bağışlaması boldur, merhamettir. Yani hata edersin. Hatasız nebi olur muymuş buna göre? Mümkün değil yani. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا. Yani kendilerine hainlik edenleri de şey yapma. Çünkü o insanın yaptığı kötülük ilk önce kendisinedir. Kendi kişiliğini mahveder adam orada. Ondan sonra da diyor ki Allah işi gücü hainlik olan ve günaha dalmış olan hiç kimseyi de sevmez. Sonra burada çok önemli bir şey söylüyor Allahü Teala. Bu hemen atlıyorum aşağıya, asıl konu dağılmasın diye. Aynı ayetlerin devamında 113. ayette şöyle diyor. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. Eğer Allah'ın sana olan fazlı ve rahmeti olmasa, Allah'ın ikramı olmasa ya Muhammed sana, bak aleyke derken tek kişi değil mi? Size demiyor, tek kişiye. Muhammed Aleyhisselam. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكُ. onlardan bir grup seni yoldan çıkarmak için ellerinden geleni elbette yaparlardı. Yani bütün gayretlerini ona şey yaparlardı. Allah'ın yardımıyla seni yoldan çıkaramıyorlar. Zaten bunu da yine aynı surenin baş tarafında Allahü Teala tekrar bize bildiriyor. Yani Nisa suresinin baş tarafında 44. ayette diyor ki Elem tera illezine utu nasibe minel kitab. Kitaptan bir pay verilmiş. Yani kitabı biliyor. Kur'an ayetlerini biliyor ya da Yahudi işte Tevrat'ı biliyor. Yeşterûne dalâle sapıklığı satın alıyorlar. Ve yuridûne entadillus sebil. Sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Ki bunun devamındaki ayetler de Resulullah'ı yoldan çıkarmak için neler yaptıklarının örneğiyle Allah-u Teala onun örneğini veriyor devamında. Şimdi burada işte bu şeyde diyor ki Allah-u Teala Nisa suresinin 113. ayetinde Allah'ın sana olan ikramı olmasaydı onlardan bir grup seni yoldan çıkarmak için elinden geleni yapardı. Peki bu münafıklar Resulullah'tan sonra boş mu durdular? Yani insanları Allah'ın kitabından uzaklaştırmak için, Resulullah'ı uzaklaştırmak için uğraşanlar, o münafıklar ki Resulullah hayattayken bunlar Resulullah'ın sahabisi olarak bildiği kişiler, birçoğu yani. Bildiği kişiler. Sen onları tanımazsın diyor. Peki bunlar Resulullah'ın vefatıyla birlikte hepsi Müslüman mı oldu Enes Hoca? Şimdi mümkün mü? Mümkün değil. Resulullah'ı saptırmaya çalışan bu insanlar Resulullah'ın vefatıyla birlikte bütün Müslümanları saptırmak için uğraşmayacak. Ve üstelik bu insanlar kitaptan bilgisi olanlar, bilgili kişiler. Bunlar bilgili kişiler yani. Ondan sonra burada şöyle söylüyor Allah-u Teala Resulullah'a ve ma yudillune illa enfusahum ama bunlar kendilerinden başkasını saptırmazlar. Ama bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor burada. Ve ma yadurruneke min şey ya Muhammed sana herhangi bir şekilde de zarar vermezler. Çünkü Allah-u Teala onu sürekli uyarıyor. Ondan sonra şunu ve enzelallahu aleykel kitabı vel hikme Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem senin bilmediğini de sana öğretmiştir. Demek ki Allah-u Teala Resulullah daha önce bunları bilmiyormuş. Kitabı da hikmeti de bilmiyor. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîme Allah'ın senin üzerindeki ikramı muazzamdır. Bu ikram ne oluyor? Kitabı ve hikmeti öğretmesi oluyor değil mi? Hikmet nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre hükmet diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri işte mesela Resulullah ayetlerin bir kısmını ayetleri tebliğ ile görevlidir değil mi? Onunla ilgili ayetler şey yaptım mı? Belli mâ unzile ileyke min rabbik. Mesela hangi suredeydi
bu? Maide suresinin.
Ve illem tef'al fe ma bellagte risaletehu.
Evet.
Sana Rabbinden indirilen neyse onu tebliğ et diyor. İndirilen neyse. Peki bu indirilen bir de şunu şey yapalım yani
67.
Maide bir okunu.
Ya eyyuhel rasulü bellig me unzile ileyke min rabbik. فَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِ
Risaletini tebliğ. Bir tebliğ meselesinden bahsetti. Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. Bunu yapmazsan Allah'ın elçilik görevini yapmış olmazsın. Peki bu elçilik görevi mesela Muhammed Aleyhisselam o Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendi? Bu mesela bir eğitim gerekiyor. Sen daha önce bilmiyordun değil mi diyor. Ne diyor? Allah-u Teala allemeke ma lem tekün ta'lem diyor değil mi? Kim öğretmiş ona? Allah öğretmiş. Allah-u Teala bir insanla bizzat kendisi görüşüyor mu? Ne yapıyor? Melekleri vasıtasıyla konuşuyor. Allah-u Teala melekleri var. Melekler de Allah'ın elçisi. Elçilerine diyor gidin şunu şöyle şöyle yapın diyor. Ve o elçiler Muhammed Aleyhisselam'a kitabı öğretmekle görevli oluyorlar. Mesela bu konuda nasıl öğrettiklerini de kısaca görürsek bu da çok güzel olur. Cenab-ı Hak şey yapıyor. Cin suresinde bunu bize, yani kitabın Muhammed Aleyhisselam'a nasıl öğretildiğini gayet net bir şekilde bize gösteriyor. İşte bu şöyle diyor Allah-u Teala Cin suresinin, evet, 26. ayetinde. Bak bunu da şey yapalım Enes Hoca, Fatih, böyle yani kendi aramızda ayrıntılı olarak şey yapalım ki izleyicilerimiz kolay anlasın. Bazen ben bunu çok bu hatayı çok yapıyorum. Ben anladığım için herkes anlamış zannediyorum. Halbuki sen ömrünü vermişsin bu işe. Bu hatayı ben çok yapıyorum. Yani yapmamak için diyorum. Mesela diyor ki Allah-u Teala alimul gaybi felâ yulhiru alâ gaybi âdâ. Bütün gaybı bilen odur. Gaybını kimseye açmaz. Şimdi Muhammed Aleyhisselam daha önce kitabı ve hikmeti bilmezdin diye Allah tarafından vasıflandırılmışsa, bilmiyordun derse, o bilgiler Muhammed Aleyhisselam için gayb olmaz mı Enes Hoca? Gayb bilgi. Evet, gayb ne demek? Yani gayb. Türkçe'de de kayıp kelimesi vardır. Yani yok. Gayb.
Havası kemseyle bilinmeyen şey demek.
Yani görerek,
dinleyerek
tadarak, tutarak, tadarak,
koklayarak
ve işiterek. Yani
bilme imkanımız olmayan şey.
Senin bilebileceğin bir şey değil. Sen Mekke toplumunda ne kadar istersen iste. Yani
duygu organlarımızla bilme imkanımız olmayan şey gayiptir.
Bize göre gayiptir. Bize göre gayiptir. Mesela senin şimdi kalbinde ne olduğunu benim bilme şansım var mı?
Yok.
Bitti. Ama sen bilirsin. Allah-u Teala mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşamış birisi. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bilme şansı yoktu.
Allah için gayb diye bir şey olmadığı için o gayb de nisbidir. Yani Muhammed Aleyhisselam'a göre gayiptir.
Ona göre, Allah'a göre gayb değil.
Gayb şehadet diye bir şey olmaz.
Allah'a göre gayb diye bir şey. Yani Allah'ın bilemeyeceği bir şey olamaz.
Evet, evet.
Tabii. Şimdi burada diyor ki Allah gaybını kimseye açmaz. Peki gayb neymiş bu? Burada açacağı gayb ne? Yine onu da biz şey yapalım, yani izleyicilerimizin çok iyi anlaması için. İlla men irtada min rasulin. Razı olduğu rasul hariç. Şimdi Muhammed Aleyhisselam için Allahu Teala ne diyor? Ve ma Muhammedun
illa
rasul. Fetih suresinin son ayeti değil mi? Muhammed sadece bir rasuldür diyor. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِي الرُّسُلْ Fetih değil ya.
Muhammedun Resulullah da var.
Şimdi. O burada Muhammedun Resulullah. Evet. Öbür Efe'in Mâte Ugutile Ali İmran'da. Efe'in Mâte Ugutile Ali İmran 144'te olacak. Tamam. Muhammed sadece Resul'dür. Diyor. O zaman اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولُ Allah'ın razı olduğu bir Resul. Yani hangi Resul ne şey yapacaksa. Çünkü o kitabı indirdiği de Resul, o kitabı anlatanlar da Resul ama indirdiği Nebi olan Resul. İlla menir sadaymir Resul. Peki Allah-u Teala bu Resul'e bu kitabı nasıl indiriyormuş? Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfi rasada. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a ilk şeyin geldiği ayetlere bakarsak, Necm suresini istersen sen bir aç, 53. sureyi. Burada diyor ki onun önüne ve arkasına gözcüler diker. Niye? Allah-u Teala iblise kıyamete kadar yaşama hakkı verdi değil mi? İblis de ne dedi? Ben sen doğru yolun üstünde oturacağım dedi. Doğru yolun en doğrusu Allah'ın nebisine kitabın getirilmesidir. Eğer bir şey katacaksa orada faaliyet gösterir.
Suyun kaynağı mı?
Tabii. Suyun kaynağı. Kaynağına bir pislik atarsan bitti. O sudan her içen rahatsız olur. Dolayısıyla işte Allah-u Teala ilk, yani o nebisine gönderdiği ayetleri nasıl gönderdiğini anlatıyor. Diyor ki يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَ önünde arkasına gözcüler diker. Yani çevresini büyük bir koruma ordusuyla ne yapar? Kuşatır. Koruma ordusuyla kuşatır. Ondan sonra çünkü o zaman şeytan araya girebilir mi?
Yok, mümkün değil.
Mümkün değil, giremez. Ve onun zihnini meşgul edecek hiçbir şey olmadığı için gelen bilgileri alacak. Peki nasıl alacak? Bakın şimdi ayrıntıya geçiyoruz. Diyor ki liyaleme o nebi bilsin. Demek ki o nebiye gösteriyor Allah bu gelen melekleri ki bilsin. Niye? Çünkü ilk önce inanması gereken o. Allah'ın o şey o Resul o kitabını gönderdiği melekleri gönderdiği Resul.
Hemenen Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi ve önce onun iman etmesi.
Önce onun inanması lazım. Hı. En küçük şüphesi olmaması Hı. lazım kendisine gelen şeyde. Hı. Diyor ki liyaleme o Resul bilsin. En kad eblau gelenler tebliğ ettiler. Tebliğ, evet tebliğ orada bir kişi yapıyor yani bir Cebrail aleyhisselam yapıyor ama orada onunla beraber bütün melekler de var. Hep beraber sırf o gaye için gelmişler. Başka bir gaye değil ki. Değil mi?
Evet.
Neyi tebliğ etmişler? Risalati Rabbihim. Rablerinin risalelerini. Bugün buna mesajlarını deniyor. Yani Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiklerini anlasın. Ha, ortam onun için son derece güvenilir olması lazım.
Evet.
Peki ortam güvenilir. Bununla yeter mi? Peki ondan sonra ve ahata bima ledeyhim. Bir de mesela Allahü Teala Resulullah için ve inneke le ala hulukin azim. Huluk, halk, yaratılış yani. Senin vücut yapın muhteşemdir diyor. Yani çok özel çünkü verdiği göreve uygun olsun diye Cenab-ı Hak onu vücut yapısını yaratmış. Liyaleme en gadeblev risalati Rabbim. Geldiler. Etrafta şey yaptı. Tamam Allahü Teala'nın sözlerini tebliğ etti. Etti ama onu bir kere benim kavramam lazım. لِعَلَمَ اَنْقَدَ بُلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ Getirdikleri ne getirdiler? Çünkü bunlar da Resul. Bunlar da Allah'ın gönderdiği Resul meleklerde. Onların yanlarında olanı tamamen ihate etsin. İhate etsin ne demek?
Detayını bilsin.
Tam olarak kavrasın. Yani diyelim ki şimdi bir ayet geldi. O ayeti tam olarak kavradın. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir sürü birbirine benzeyen ayetler var. Aralarında ufak tefek farklılıklar var. Yanlarındakini tam olarak kavradığı zaman şu ayet vavla mı başlıyordu acaba? Şu ayeti şöyle miydi, böyle miydi diye bir şüphe eder mi?
Yok.
Etmez. Çok iyi kavrar. Ama kavraması yetmiyor ki. Bu şeye bir de orada diyor ki ve ahsa kulle şeyin adeta her şeyi. Çünkü o ayetlerin içerisinde de ayrıntılar var. Kelimeler var. Kelimeler arası bağlantılar var. Yani şurada bir hüküm var. O hükmün bağlantısı olan başka bir yerde bir hüküm var. Falan yerde var, filan yerde var. Dolayısıyla bak mesela şimdi sen yıllarca öğretmenlik yaptın. Ben de yaptım. Fatih de yaptı ve yapmaya devam ediyor. Şimdi hocalık yaptık yani işte. Öğretmen dedim mi millet yanlış anlayabilir de hocalık yaptık diyelim daha iyi olur. Biz bir, söylediğimiz muhatabın anlaması gerekiyor. Bu ehate kelimesi içerisine giriyor. Anladı ama bir de ayrıntıları ve bunun başka bilgilerle ilişkisini kavraması gerekiyor değil mi? Peki o zaman buna eğitim faaliyeti denir mi?
Elbette.
Bu eğitimi kim yaptırdı? Kim öğretmiş oluyor Muhammed Aleyhisselam'a? Allah öğretiyor. Ama gönderdiği
melek.
Elçilerle öğretiyor. Asıl öğreten o çevredeki şeyi koruma tedbirini alan değil. Asıl öğreten kim? Cebrail aleyhisselam. İsterseniz o şeyi bir okuyun. O Necm suresindeki ilk ayetleri. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى
ve ma yantıku anil hava in huve illa vahyun yuha allemehu şedidul kuvve.
Bitti. Bak şimdi diyor ki وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى o yıldıza, o yıldız ne? Bu o yıldız kutup yıldızıdır. Çünkü o yıldızda kutup yıldızı dünyanın her yerinde insanların yönlerini belirlemede temel. İşte Kur'an da aynen onun gibi. Dünyanın her yerinde insanların yollarını, yönlerini belirler. Peki وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Şimdi az önce ne dedi Allah şeyde? Nisa 113'te senin bilmediğini bildirdi. Resulullah bilmiyor da Mekke'de bilen var mıydı? Hiç kimsenin bilmediği bilgiler olduğu zaman insanlar nedir? Ya bu ne oldu? Buna bir şeyler oldu. Yoldan mı çıktı? Yoksa kendini bir şey zannetmeye mi başladı, değil mi? Ondan sonra ne diyor o devamında Allah-u Teala? İn huve illa
vahyu ve mâ yantıku anil
hâbi. Ve mâ yantıku, o kendi arzusuyla konuşmuyor ki. Yani aklına geldiği gibi konuşmuyor. İn huve illa vahyun yuha, kendisine vahyeden bir gelen vahiydir. Demek ki onun nebi olarak söyledikleri sadece neymiş? Vahiyden başka bir şey miymiş?
Rasul olarak.
Şey, Rasul olarak söylediği, Rasul ayetlerine, evet, ayetleri tebliğ sırasında söylediği vahiyden başka bir şey mi? Hı. Değil. Çünkü Rasul tebliğ eder. Hı. Nebi sıfatıyla yapılanlar Rasul sıfatıyla da yapabilir. Başka o ayetlerden hükümler de çıkarabilir. Tamam, peki. Allemehu şedidül kuvva. Onu kuvvetleri çok sağlam olan öğretti. Allah o çok sağlam olan kim? Kimdir o? Dedu mirreh diyor, değil mi? Böyle itibarlı, yani mürüvvet sahibi, biz mürüvvetli deriz. Hem Türkçe'de ne denir orada? Yani böyle saygın bir kişiliğe sahip. Ondan sonra festeva, doğruldu ve huve bil ufukil ala. Muhammed aleyhisselam ilk vahiy geldiği zaman en yüksek ufuktaydı ki Kabe'de doğuya doğru döndüğün zaman gözüken yer Hira Dağı'dır. O mağaradır. Mağaranın olduğu yerdir ki mağaradan direkt Kabe görülürdü eskiden. Şimdi binalar yapıldı, gözükmüyor. Ondan sonraki anlatımları anlatıyor. Şimdi Necim şeyde Cin suresinin son ayetlerinde nasıl öğrettiğini söylüyor. Yani öyle öğretiyor ki Cebrail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam bir, diyelim ki gelen ayetleri hafızasına yerleştirdi, ezber. Bugün bir sürü ezbere bilen insanlar var. Ama ezberle değil, her bir kelimeyi tek tek öğrendi. Her bir kelimenin neyle. Şimdi o zaman Allah Muhammed aleyhisselama bunu öğretti. Peki öğrettikten sonra Muhammed aleyhisselamın görevleri ne? Sana kitabı ve hikmeti indir dedi, değil mi bu şeyde 113. Kitap Kur'an-ı Kerim. Hikmet neydi? İstersen sen onu kısaca bir anlat.
Evet, hikmet de Kur'an-ı Kerim'in verdiği anlama göre doğru hükme ulaşma yöntemini gösteriyor. Ayrıca bir de bu yöntemi kullanarak elde edilen doğru hükümleri ifade eden bir kavram Kur'an-ı Kerim'de ki Allah-u Teala bütün rasullere sadece kitabı olduğu gibi tebliğ etme değil, o kitabın usulünden hareket ederek ila nihaya asla tükenmeyecek doğru hükümleri de çıkartma yolunu insanlara göstermiş. Böylelikle kendilerinin vefatından sonra da bu iş devam etsin ve o ümmet bütün sorunlarını Allah'ın kitabına göre halletsin diye.
O zaman Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a hem kitabı hem hikmeti öğretmiş, değil mi? Nisa 113'e göre. Peki Muhammed Aleyhisselam ümmetine neyi öğretti? Nasıl
size? Muhammed Aleyhisselam onu öğretti. Kitap,
o da kitabı öğretti ve hikmeti öğretti, değil mi?
Evet, evet.
Yani öğretti. Onları da yetiştirdi. Yani şimdi şöyle bir şey yapalım. Kur'an ayetleri nedir? Allah'ın indirdiği ayetlerdir. Güzel. Bu tıpkı tabiattaki şey, yani gıda maddeleri gibidir. Hep onu örnek vermeye çalışıyoruz ya. Gıda maddeleri gibidir. İşte şurada yağ var, un var, patates var, soğan var, et var falan filan hepsi.
Çoğu da o şekilde yok.
Ha, onu o halde de getiriyorsunuz.
Getiriyorsunuz, evet.
Bir de o hayvan nasıl kesilir,
evet,
şu
evet,
falan.
Evet. Yağını çıkartacaksın.
Mesela hayvanlar var ama hayvandan nasıl et alacaksın, evet. O da bir ayrı bir iştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Allah'ın indirdiği ayetler, bir de yarattığı ayetler var, tabiat. Mesela tabiatta bir tane gömlek yok.
Evet.
Tabiatta bir bardak çay yok. Tabiatta normal olarak bir kilo et yok.
Evet.
Bir kilo kıyma yok.
Evet.
Peki işte hikmet Allah'ın yarattığı ayetlerden, yani nasıl tabiattaki ayetlerden yemek yapıyoruz. Mesela hiçbir insan bir şey gibi, bir hayvan gibi otlayarak geçinemiyor.
Evet.
Yani sabahleyin en fakir bir insan da olsa birisinin ürettiği ayakkabıyı giymek evet, zorunda. Evet. Birisinin ürettiği en kötü ihtimalle bir vücudunu örtecek bir giysi giymek zorunda. Ve birçok kimsenin ürettiği şeyleri biriktirip kahvaltı yapmak zorunda. Yemek zorunda. İnsanlar böyle. İşte o yemeği yapmak nasıl bir hikmetse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çözümler üretmek de o şekilde bir hikmettir. Hikmettir. Peki ayetlerde mesela şimdi yiyeceklerin bozulması kabul edilebilir bir şey midir?
Değil.
Ama bir kişi yemek yaparken tuzunu fazla atmış olabilir. Suyunu az koymuş olabilir. Yağını fazla ya da az koymuş olabilir. Hata edebilir. Hatta dünyanın en iyi aşçısı bile hata edebilir. İşte onun için Allah-u Teala bak mesela yemeğin nasıl pişirileceğini, nasıl aşçı öğretiliyorsa Allah'ın bütün rasullerine de Allah hikmeti de öğretmiş. Bütün metodoloji göstermiş. Onun için Nisa suresinin 105. ayetinde ne diyor? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği ile insanlar arasında hükmedesin. Şimdi öyleyse Muhammed Aleyhisselam'ın iki türlü görevi var. Birincisi indirilen ayeti tebliğ değil mi? Onunla ilgili zaten okuduk az önce Maide suresinden. Sana ne indirilmişse onu tebliğ et. Yani işte tabiattaki ayetlerle karşılaştırırsak onlara hiçbir dokunmadan olduğu gibi bozulmadan insanlara öğret. Bak bu şudur, bu budur. Ondan sonra da hikmeti öğret, bunlardan nasıl çözümler üretileceğini öğret. Öyleyse Allah-u Teala bunu, Resulullah bunu ilk önce kimi öğretmek zorunda? Sahabisini değil mi? Oradan da bize intikal etmiş olması lazım. Peki bütün bunlar yaptıktan sonra konuyu sünnete getirelim. Yani şimdi bu kitap, kitabın yanında bir hikmet var. Kitaba uy, hikmete uy dedi. Acaba sünnetle neyi kastediyor Allah-u Teala? Sünnet ne? Yani sadece kitabı tebliğ ve kitaptan çıkarılan hüküm. Ama bunun dışında bir şey mi acaba sünnet? Değil mi? İnsanın aklına geliyor. Bugün insanlarda işte Kur'an ve sünnet deniyor devamlı. Kur'an'ın dışında bir hüküm olarak anlatılıyor. Şimdi bakalım ki yine Nisa suresinden bakalım ki Allah-u Teala burada sünnetle ilgili ne diyor? Tabi bu konuda çok sayıda ayet var da yani kolay anlaşılsın diye önce bir giriş mahiyetinde olmak üzere. Şimdi Allah Nisa suresinin baş tarafından Adem ve Havva'nın yaratılmasından, tüm neslin onların soyundan geldiğinden, işte yetimlere mallarının verilmesinden, evlenme konusundaki hükümlerden bahsetti. Ondan çocukların evlendirilmesinin imkansız olduğunu ifade eden, işte nikah çağına gelinceye kadar deneyin, reşit oldukları zaman mallarını verin dedi. Arkasından mirasla ilgili hükümleri belirtti. Ondan sonra zina suçuyla alakalı hükümleri belirtti. Orada bir değişiklik yapacağını söyledi yani eskiden beri gelen hükümlerde. Ki o zaman ev hapsi cezasını daha sonra yüz kırbaca çevirdi Nur suresinin 3. ayetinde. Ondan sonra efendim tevbenin prensiplerini yani bir insan hata etmemesi mümkün değil. Hata yaptığınız zaman hatadan nasıl dönersiniz? Ne zaman dönersiniz? Ölmeden önce dönmeniz gerektiğini söyledi. Arkasından karı koca ilişkisi. Sonra kadınların erkeklerden çok sağlam bir söz aldığını söyledi. Mesela bir çocukları evlendirirler ve herkes ittifak eder ki çocuk evlenme yaşı diye bir kavram şeyde yok. Ama Allah evlenme yaşına gelinceye kadar dedi. Nisa suresinin 6. ayetinde. Ondan sonra bu kadınlar sizden çok sağlam söz almıştır dedi. Ondan sonra işte babaların eşleriyle evlenilmemesi gerektiğini söyledi. Sonra evlenilmesi haram olan bütün şeyleri anlattı. Sonunda da normal bu kadınlarla evlenme imkanı bulamayanlar, evlenilmesi haram kadınlarını attıktan sonra namuslu olma şartını da yani zinaya düşmemek şartıyla evleneceksiniz. Öyle kendi keyfinize değil. Zina yok. Bunu da kesin olarak söyledi.
Ya insanın hayatının tamamının serüvenini 2-3 sayfada yaratıyor, evlendiriyor ve miras paylaşımlarını yaptırıyor. Bir insanın hayatında geçecek neredeyse bütün serüvenini aktarıyor.
Bir de aile iş ilişki. Kimin evlenirsin, kimin evlenemezsin diyor. Ondan sonra esir kadınlar meselesine geliyor. Diyor ki, mesela esir kadınlar da çok önemli. Orada diyor ki, hür mümin kadınlarla evlenme imkanı olmayanlar, esir mümin kadınlarla evlensinler diyor. Evet. Minfeteyatikumul müminat derken, sizin mümin olan kızlarınız diyerek onların da psikolojilerini bozmuyor. Onlarla evlensin. Bak, gücü yetmeyen onlarla evlensin dediği zaman, demek ki onlarla evlenince masraf daha az yapılacak. Ama esir olmuş bir kadın, belki çok zengin bir kişinin kızı olabilir. Değil mi? Ondan sonra da diyor ki, bunları ailelerin izniyle nikahlayın ve bunları mehirlerini verin diyor. Bunlar da esir kadınla evlenmenin şartı ne? Bu kadın namusunu korumuş olacak. Yani iffetini korumuş olacak. Gizli ya da açık gayri evlilik dışı ilişkide bulunmamış olacak. Şimdi böyle bir kadının bir kadınla evlilik dışı ilişki mümkün mü? He? İmkansız. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre cariyeler asla yatağa atılamaz. Hiç mümkün değil. Ancak nikahla yapabilirsin. Eğer senin o esir senin korumandan ise hürriyetine kavuşturmadan evlenemezsin. Çünkü gücün yeter hürriyetine kavuşturmak. Eğer esir konumunda senin şeyinde değil başkasıyla evlendireceksen mehri karşılığında evlendirsin ama mehri sen alamazsın. O kadın alır. O kadın alır. Çünkü eşiyle birlikte birleşir. Kendi hürriyet bedelini verir. Kurtarır kendisini. Ondan sonra söylüyor, şöyle diyor Allah-u Teala, ama diyor bunlarla evlenmemenizi tavsiye ederim diyor. Niye? Ya çünkü o kızcağız, o kadın mecbur kalmıştır bulunduğu ortamda. Mecbur kaldığı zaman ki evlenmede hür bir iradeyle karar vermiş olmaz ki. Yine de tavsiye ederim. Yani burada ne yapıyor? Hür kadının ne kadar koruduğunu da Allah bildiriyor. En sonunda şunu söylüyor. Esas konumuz şu. Bütün bu hükümleri anlattıktan sonra ne diyor Allah? Yuridullahu libeyyine lekum. Allah ister ki her şeyi sizin için açık açık ortaya koysun. Net bir şekilde ortaya koysun. Hiç şüpheye yer var mı mesela esir kadınla nikah dışı ilişki olabileceğine dair bu ayetlerden en küçük bir hüküm çıkar mı Enes Hoca? Ya da bu ayetlerden çocukların evlendirilebileceğine dair en küçük bir ihtimal var mıdır? Yoktur. Şimdi daha birçok hüküm var da kısaca şey yapalım. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin sünnetlerine sizi yönlendirmek ister. Peki bizden öncekilerin sünnetlerine, sünnet ne demek sözlükte Enes Hoca, onu bir anlatır mısın? Bak sünen, sünnetin çoğulu.
Evet.
Evet. Bir sözlükte nedir? Arap dilinde sünnet ne?
Sünnet kelimesi hakkında lügatlerde senne yasunlu diye bir fiil kalıbı var. Mef'uluna göre manası değişiyor. Mesela senden meşru' denilir. Veda'a kanunen cediden. Yeni kanun koydu. Yeni kanun belirledi.
Yani evet. Senne zaten kanun da nedir? Bir konudaki davranış tarzlarıdır. Evet.
Senne tarikaten denilir. O yolda yürüdü, seyretti anlamında. Sennel emre geliyor. Evdahahu ve beyyenahu. Açıkladı ve beyan etti. İzahladı anlamında. Şimdi bu fiilden çıkarılan şey sünnettir. Sünnet isimdir, mesdar değil. Mesela kanun koydu. Manasındaki sennenin sunucu olan sünnet yeni kanundur. Ondan sonra senne tarikaten olduğu zaman o gidilen yoldur. Sennel emre olduğu zaman izahlanan kısımdır. Böyle.
Tamam.
Onun için böyle gittiğimizde sünnet ne demek oluyor o zaman? Es-sünnetu hiye tarikatul muttaba'atu evis siratul mustemirratu evil adatul muttaba'atu diyor. Sebaen kanet haseneten emseyyaten. Sünnet gidilen yoldur, takip edilen yoldur ve devam ede gelen yaşaş
yaşama biçimi.
Yaşam tarzıdır, yaşam biçimidir. Ve herkes tabi olan töredir, adettir. Bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. Hiç fark etmez yani. Ondan sonra Resul'ün sünneti dediğimizde lügatlerde şöyle bir açıklama yapmış. Güzelmiş o da. Diyor ki sünnetur Resul et-terikatul meşru'atul muttaba'atu fi'd-din. Yani dinde tabi olunan ve kanun haline getirilen yoldur.
Tamam.
Ondan sonra vel menhecun nebeviyyul hanif. Yani Nebi Aleyhisselam'ın takip ettiği yoldur. Hangi konuda? Allah'ın aldığı vehiyi icra etme ve tedbik etme konusunda Nebi'nin takip ettiği yoldur diyor.
Evet. Sünneti. Peki onu tek kelimeyle ifade ettiğimiz zaman?
Tek kelimeyle ifade ettiğimiz zaman sünnet nedir? Allah'ın indirdiği kitabın insanlara uygulanma şeklidir.
Bu. Hem tebliğ hem ona göre çözüm üretme.
Evet, çözüm
yani hem kitabı öğrenip öğretme, insanlara anlatma hem de oradan çözüm üretme. Evet, yani evet. Kitap ve hikmet.
Kitap ve hikmetin tek adı sünnet.
Tabii.
Tek adı sünnet.
Mesela bu kitap ve hikmet şeye göre Ali İmran 81. ayete göre bütün nebilere indirilmiş değil mi? Kendisine kitap ve hikmet indirilmemiş bir tek nebi var mı? Kur'an? Yok. Muhammed Aleyhisselam'a da indirilmiş. Yine En'am suresinde de Allah-u Teala 90. ayete kadar bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor değil mi? Yani hikmet ne? O verdiği kitapları kullanma kılavuzu. O kitaptan nasıl problem? Mesela Kur'an-ı Kerim işte şu kadar. Bu kadarcık kitapta tibyanen li kulli şey diyor değil mi?
Evet, evet.
Ne demek tibyanen li kulli şey?
Yani her şeyi açık seçik ortaya koyma.
Her şeyi açık seçik ortaya koyması için bunun
indirmiştir. Evet.
Bunun bir metodunun olması gerekiyor. Evet. İşte hikmet o metottur. Onun için Allah Nisa suresinin 105. ayetinde dedi ki لِتَحْكُمَ بِمَا اَرَيْكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَّاسِ بِمَا اَرَيْكَ اللّٰهِ İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği metotla hüküm veresin. Hüküm vermek başka, tebliğ başka değil mi?
Evet.
Evet. Peki bu konuda okuyacağın ayetler var mı?
Yani buradan devam edebilirim hocam. Aslında güzel bir yere geldik. Şimdi kitap
ve... İstersen önce şu şey yapalım. Sünnet iyice bir netleşsin olur mu?
Evet, kitap evet, ve hikmet eşittir sünnet mi?
Şimdi sünnet böyle bu tarife göre sünnet Resulların yani Allah'ın direkt Resulü dediğimiz yani Nebi ve Resulların Allah'tan alıp insanlara tebliğ ettiği
ve
icra ettiği, tedbik ettiği yol dediğimizde bu sünnetin içerisinde şu anda gelenekte Müslümanların arasında bilinen farz da vardır. Bunların sünnet dediği de vardır. Mubah da vardır, haram da vardır, mekruh da vardır. Mesela beş vakit namaz kılmak Allah'ın farzıdır. Aynı zamanda Resul'ün sünnetidir.
Öyle olmak zorundadır.
Namazın ön ve arkasındaki sünnetler de Allah'ın teşvik ettiği ibadetlerdir ve Resulullah'ın uygulamasında da vardır bu.
Ve sünnetidir.
Ve sünnetidir, evet. Tabii. Bu anlamda yani bu geniş bir yol olduğu için bunun içerisinde her şey var. Sünnet bu.
Bir de Resulullah'ın diğer insanlardan farklı olarak insanlara örnek olmak görevi var.
Evet, evet.
Yani her konuda bize örnek olması gerekiyor. O örnekliği de örneklik de ona has bir sünnet.
Evet.
Yani ona has bir görev manasına sünnet.
Evet, evet.
O zaman şurada şöyle yapalım. Bakın siz, ben ikiniz de yani sünnet karşıtı kişilerin söylemini gündeme getirerek bu ayete şey yapmanızı istiyorum. Çünkü önemli olan doğruların net bir şekilde ortaya çıkması, bizim hatamız varsa şey yapsın. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bütün bu Nisa suresinin başından itibaren çok sayıda hükmü belirttikten sonra evlenmeyle, efendim mirasla, işte bir sürü konu şey anlattıktan sonra ne dedi? Dedi ki yuridullahu liyubeyyine lekum. Allah ister ki sizin için net bir şekilde ortaya koysun. Ve yehdiyekum, sizi yönlendirsin. Sünenellezine min kablikum, sizden öncekilerin sünnetlerine değil mi?
Evet.
Sünnetlerine yani yollarına,
kanunları.
Yollarına yönlendirsin. Niye bizden öncekilerin yolları diyor Allah?
Onu da gönderen Allah ki çünkü.
Ya çünkü yani, değişen bir şey yok
değişen
ki.
Değişen bir şey yok. Mukaddemler evet. Değişiyor, gönderen Allah'tır.
Gönderen Allah. Allah'ın şeyinde değişimi olmuyor.
İnan dinandılar İslam'dan değil için. İslam'da bir değişiklik olmaz. O, tamam. O yol aynı devam ediyor.
Ya, eğer bir gelenekten bahsedilecekse işte gelenek
yani. İşte gelenek yani. Bu.
Evet. En eski gelenek yani. Evet.
Ama Allah'ın onayladığı tabii gelenek. İnsanların ortaya koyduğu değil. Gelenek değil. Evet. Allah'ın onayladığı ve evet. Tüm nebilerin geleneği. Evet, tüm nebilerin geleneği. Ondan sonra ve etübe aleykum ve sizin tevbenizi kabul etsin. Yani siz, Türkçe karşılığı sizin yüzünüze baksın ifadesi çok güzel bir ifade. Ama tabii yüzünüze baksın yanlış değil de yani tevbenizi kabul etsin. Evet. Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Şimdi Allah bizden öncekilerin sünnetlerine yönlendirsin diyor. Niye bizden öncekiler? Bizden öncekilerin sünneti yani bize uygulanan sünnet, Allah'ın emirleri Nuh Aleyhisselam'la başlayan, o zamana kadar olan değil. Çünkü bu surenin başında Allah-u Teala bütün insanların bir kadınla bir erkeğin soyundan geldiğini söylüyor. Ama yine bu şeyde Nisa suresinde mesela ne diyor? İnna evhayna ileyk 163. ayetinde İnna evhayna ileyk kema evhayna ila Nuhin وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ Yani sana vahyettik. Sen Nuh'a ondan sonraki tüm nebilere nasıl vahyettiysek öyle. Hepsi aynı değil mi? O zaman bu ondan sonra peki bak rasulleri sayıyor. وَاُحَيْنَا اِلٰى اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَائِلِ İbrahim'e vahyettik, İsmail'e vahyettik. Ondan sonra İshak ve Yakup ve Lesbat. İshak'a, Yakup'a ve Yakup'un torunlarına o soyundan gelen birçok nebi var. Ve İsa ve Eyyub, İsa'ya Eyyub'a. Ve Yunus'a ve Harun'a ve Süleyman, Yunus, Harun ve Süleyman'a. Ondan sonra ve Ateyna Davud'a, Zebur'a, Davud'a da bir kitap verdik. Ve Resulen gad kasasnavum aleyke min kabli ve Resulen lemnekusum aleyk. Birçok Resuller var ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de sana adlarını anlattık, hikayeden anlattık diyor değil mi? Kıssalarını. Ama birçokları da var ki sen bunun kıssalarını bilmiyorsun. Ve kellemallahu Musa teklim Allah da Musa'yla vahyetme dışında ayrıca bir konuştu da yani şeyin ağacın arkasından da konuştu. Şimdi o zaman Allah'ın bizden öncekiler dediğinin yolu ne olmuş oluyor hani Suca?
Sünnet
oluyor. Sünnet bu oluyor değil mi?
Evet, evet.
O zaman bizim geleneksel manadaki yani bu şeydeki Kur'an'ın dışında Muhammed Aleyhisselam'a vahiy gayrimetlu olarak gelen ona ait söz ve uygulamalar dememiz mümkün mü bu ayetlere göre?
Yok mümkün değil.
Sana göre mümkün mü? Yani bu ayetlere göre. Bu ayetlere göre
bunlara düşündüğün. Bunlara göre zaten mümkün değil. Yani bunu teyit eden başka ayetler de var. Onları okuyacağım.
Tamam. Şöyle oku.
Şöyle bir tasavvur var. Bu genel avamın nas dediğimiz Müslümanların arasında Resulullah Kur'an'ı almış Cibril aracılığıyla Allah'tan teslim almış. İşte bu Allah'ın kitabıdır diye ayetler okumuş, tebliğ etmiş, bitmiş. Ondan sonra kendiliğinden bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapıyor. Bu da Kur'an'ın yanında ayrı bir yol oluyor. Öyle değil. O Allah ne emretmişse Resulullah'ın getirdiği odur, yaptığı da odur. Bu sünnettir işte.
Bunu sünnet Allah'ın emrettikleridir.
Emrettikleridir. Onun için ettarikul muttaba dediğimiz bu. Şimdi o Allah'ın Kur'an'da kesin emrettikleri var, teşvik ettikleri var. Onun için hı hı. Şeyde Hud suresi 114, İsra suresi 78'de ekim emriyle ferz namazları emrediliyor. Taha 130'da lealleke terda diye nafile namazlara teşvik ediliyor, tergib ediliyor. Bir de İnsan suresinde yufune bin nezri diye bir ifade var. Yani Allah emretmemiş ama insanlar kendilerinden kendisi üstlenmiş olan iyi işleri de ifa ederler diye. Allah emretmemiş. Ama zekatten başka sadaka veriyor. Nafile namaz kılıyor mesela. Ümreye gidiyor. Böyle ibadetler de yapıyor o anlamda. O teşvik. Yani Allah'ın teşvik aslında o. Yani Resulullah'ın sünneti diye düşünülen şeyler Kur'an'dan ayrı bir şey değil aslında. Bu şimdi aslında problem Resulullah Kur'an'da olmayan bir şeyi yapabiliyor. Söyleyebilir. Bu en tehlikeli bir şeydir aslında. Halbuki sadece Allah'tan bize getiren Kur'an'dır. Din Kur'an'dakidir. Resulullah'ın yaptığı her şey Kur'an'da vardır. Böyle bir Kur'an'a iman ile yaklaşılırsa ve akıl ile okunursaydı böyle bir problem çıkmazdı.
O zaman tam şimdi Fatih'e tam şey geldi. Sen topu Fatih'e attın bakalım. Evet. Gol atacak mı?
Evet. Yani şimdi burada konuşulanlar şeyi aklıma getirdi. Hani Kur'an-ı Kerim'de insanlar sürekli yapıp ettiği şeyleri atalarına ve geçmişe dayandırma, geçmişe atıfta bulunma ihtiyacı hissediyorlar. Yani sırtını iyi bir yere dayama. Aslında bu sünnet kelimesi çok bu anlamda Allah'ın önerdiği, eğer geçmişe sırtınızı dayamak istiyorsanız, atalarınıza atıfta bulunmak istiyorsanız,
İşte bu.
İşte bu. Heh, yani o yönüyle de çok güzel. Yani gerçekten eğer sen yapıp ettiğini geçmişe dayandırmak istiyorsan, öyle bir geçmiş, öyle bir gelenek ki insanlık tarihi boyunca ilk noktaya kadar gidiyor yani. Sadece Muhammed Aleyhisselam dönemine gitmiyor yani. Ve Allah'ın onayından geçmiş bir gelenek. Evet. Allah'ın onayından geçmiş bir atalar dini belki, evet, denilecekse evet, şayet yani.
Allah'ın kabul ettiği yani, bir din.
Evet, evet. Allah'ın düzenlediği ve tüm nebilerin gittiği yol.
Evet. Şimdi Enes Hocam güzel bir noktada bıraktı. Yani insanlar tabii bu sünneti farklı anlıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın bir kitabı tebliğ ediyor. Ondan sonra gelelim asıl meseleye diyerek bu defa kendine has başka bir tarz belirliyor. Evet. Bir şeriat belirliyor. Şimdi Allah-u Teala şu ana kadar anlattığımız sünnetin, dinin nasıl olması gerektiğine dair Kur'an-ı Kerim'de bize örnekler veriyor. En başından sürekli bu platformda okuduğumuz bir ayeti ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani her şeyin belki de başı bu. Bu kitap olsun, hikmet olsun, sünnet olsun, bunu doğru anlamak için Hud suresinde Allah-u Teala Elif Lam Ra, kitabını uhkümet ayatuhu sümme fussilet min ledün hakimin habir. Bir kitaptan bahsediyor. Bu kitabın hüküm içeren ayetlerinden bahsediyor. Ayrıca bunun her şeyin iç yüzünü bilen ve verdiği bütün kararları doğru veren Allah tarafından açıklandığını söylüyor. Devamında da bu sistemin böyle olmasının sebebinin Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz içindir. Yani bu bir tercih meselesi değil, doğrudan iman meselesi olduğunu söylüyor. Yani bir nevi Muhammed Aleyhisselam dahil hiçbir nebiye, hiçbir rasule bu konuda herhangi bir yetki vermediğini bildiriyor. Sonra dedik ki Muhammed Aleyhisselam tebliğ yapıyor. İnsanlara dini tebliğ ediyor. Peki bunu neyle yapıyor? Yani işte Muhammed Aleyhisselam bir takım uyarılarda bulunuyor. Şöyle yapmayın, şöyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız iyi şeyler olur, müjdeler veriyor, inzarda bulunuyor. Enbiya suresinin 45. ayetinde diyor ki kul innema unzirukum bil vahye, vahiyle. Bu vahiy ne olduğunu da biraz önce Necim suresinde okuduk. Yani Allah-u Teala'nın Cibril'in talimi ile Muhammed Aleyhisselam'a öğretilen kitap.
Bir de nasıl geldiğini,
nasıl geldiğini de yani hiçbir şüphenin olmadığı bir kitap. Ve bir bundan sonra bir takım örnekler veriyor Allah-u Teala. Peki insanlar bazı taleplerde bulunabilir ki bugün de oluyor. Diyor ki Araf suresinde ve izâ lem te'tihim bi ayetin kâlû levreçte beytehâ. Yani onlara bir ayet getirmediğin zaman, muhtemelen onların hoşuna gidecek bir hükümle çıkmadığın zaman, bak bu konuda bu ayet var diyorsun, adamın hoşuna gitmiyor. Bu defa diyor ki levreçte beytehâ, ya bir şeyler yapamaz mısın yani? Ya bu işin oluru olmaz mı? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki kul innema ettebiu ma yuha ileyye min rabbi. Verilen cevap çok etkileyici. Muhammed Aleyhisselam diyor ki eğer siz benim Allah'ın ayetinin dışında, Allah'ın hükmünün dışında bir takım şeyler benim yapabileceğimi düşünüyorsanız, benim size söyleyeceğim tek cevap şu: ben sadece Allah'ın bana vahyettiği şeye tabi olurum. Onun dışında bir benim için başka bir arayış olamaz. Yine çok etkileyici bir hüküm. Yani bu kitabın, sünnetin, hikmetin ne olması gerektiğine dair. En'am suresi 114. ayet. Efe gayrallahi ebtegî hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe müfassalen. Yani şimdi hep bu tartışılıyor. Yani işte kitapta her şeyi bulamazsın. Kitapta bazı şeyler çok genel anlatılmıştır. bunlar eğer Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri, uygulamaları olmazsa bu kitap ayakları yere basmayan bir kitaptır, bu din uygulanamaz. İyi ama bizzat bu dini tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam'a bunlar dedirtiliyor. Yani diyor ki ben Allah'tan başka bir hakem, bir hüküm kaynağı nasıl ararım? Ki o kitabı müfassal bir şekilde indirmiştir. Her şeyi var. Öte taraftan sünnet kelimesinin hem kitabın tebliği hem de bu kitabın icrası olduğunu, ondan hüküm çıkartma metodunu da içerdiğini söyledik. Ve bu yönüyle Allah'ın kitabından hüküm çıkartma yolunun da insanlık tarihi kadar eski bir yol olduğunu yine Araf suresinin 52. ayetinde وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكْتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ diyor. Yani öncesindeki ayetlerde Allah-u Teala dünyaya gelmiş, yaşamış, ölmüş, ondan sonra Allah'ın huzurunda hesaba çekilen bütün insanlığı anlattıktan sonra diyor ki biz onlara kitap gönderdik ve bu kitabı bir ilme göre de tafsil ettik. Dolayısıyla bu kitabın usulünün de evrensel olduğunu, yani eğer bir sünnetten, bir tarzdan, bir metottan bahsedilecekse bunun içerisine bu kitabın usulünün de girdiğini ve bunun da ilk insana kadar standart bir şekilde hiçbir zaman değişmediğini söyleyebiliriz.
Evet, tabii burada aslında Müslümanların problem çözememelerinin sebebi her şeyde bir değişiklikler yapılmış ve o Resulullah hayattayken onu yoldan çıkarma gayreti içerisine giren bu bilgili münafıklar, kendilerine kitapları var. Mesela onlarla ilgili olarak Allahü Teala diyor ki Elem treylellezine utu nasibe minel kitab yu'minu bilcibti ve tağut. Yani yine Nisa suresi 40'lı ayetlerde kitaptan kendilerine pay verilmiş olanları görmedin mi? Ve kendi hayallerine ve sınırları aşan böyle azgın, yani hadlerini aşmış olanlara inanıyorlar. Mesela birisi çıkıp gelip diyor ki ya faizle ilgili sen bir fetva ver. Şimdi millete ben söylersem inanmazlar ama sen söylersen inanırlar. Evet. Ondan sonra ve yekulle lillezine keferu kafirler için de şöyledir. Ahulay ehdemillezine aminu sebebiyle bunlar müminler, bunların yolu müminlerden daha güzeldir derler. Ya bugün şimdi mesela bugün Batı'yı İslam'dan daha iyi görmeyen kaç kişi var İslam aleminde? Mesela biz hep söylüyoruz gelin hangi konuda çözüme ihtiyacınız varsa biz size Kur'an'dan yardımcı olalım. Hiç Kur'an'dan çözüm arayan İslam aleminde kimseyi gördün mü sen?
Yok,
şimdi?
Yok, görmüyorum
şimdi. Kur'an'dan bir çözüm üretilebileceğine inanan var mı?
O Kartepe'de ki toplantıda biri çıktı dedi ya, eğer Türkiye gelişmek isterse bu faiz yasak şeyisini atmalı. Bunu bırakmalı. Şimdi Japonya nasıl faizsiz faizli ekonomiye geçtikten sonra gelişmişse biz öyle yapabiliriz. Yani faiz haram maram öyle bir şey bırakalım diyor.
Evet.
Onun karşı gelen kimse olmadı sonra hemen yaktım başka orada.
Evet. Yani bugün bak öyle bir şey ki haulay ehdem nellezi inamenü sebile derken bu kardeşim batının metodu sebil metot manası.
Evet, evet.
Batılıların metodu bizimkilerden daha iyi demeyen kaç tane alim var bugün?
Çok zor hocam bunu.
Onun için kendileri bir problem çözemiyorlar.
Evet.
Ama Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ben bizim hadi buyursunlar. Her zaman meydan okuyoruz. Mesela Batı Müslüman olmayanlar bizim problem çözdüğümüzü gayet iyi biliyorlar. Ama ben Müslümanım diyenler kafayı başka yere şartlandırdıkları için istediğiniz kadar söyleyin kulaklarını tıkamışlar yani.
Şimdi prensip olarak söylediği şey prensip olarak şöyle bir şey söylüyorlar. Kur'an her zaman her makana ve tüm insanlara inmiştir kıyamete kadar diyor. Tamam, güzel. Şimdi Peygamber Aleyhisselam bu kitaptan hüküm çıkarmayı insanlara öğretmişse Niye sen de aklını kullanıp bu kitaptan hüküm çıkarıp kendi zamanında bu kitaba uymuyorsun? O çıkarılan hükümlere bağlı kalıyor sadece. Bir kitapta okumuştum, bir atasözü var. Adam diyor ki ene uşiru ilal kamer vel hamqa yenzurune ila isbi'i diyor. Ben aya işaret ediyorum, ahmaklar parmağıma bakıyor diyor. Şimdi Resulullah Resulullah demiş ki ben size Allah'ın kitabını bıraktım diyor. Bu konudurken sahiyedeyiz, biraz önce görüştük. Bu kitabı sıkı sarılsanız şaşmazsınız diyor. Allah da Resulullah diyor ki istemsik billezi uhiye ilek inneke la sıratı mustakim diyor. Şimdi o zaman bu Kur'an.
Yok, manasını verelim.
Kur'an'a sıkı sarıl.
Yani sana vahyedilen neyse sen ona sıkı sarıl. Yani
Kur'an'da ne varsa uygulanacak, onu uygula demektir. Sıkı sarıl demek yani doğru yolda olmak Kur'an'la yaşamak değil, Kur'an'ın içindekiyle yaşamaktır. Şimdi bir söz var ya, cebinde Kur'an taşımak önemli değil. Ahlakında ayet olsun diyor.
Evet.
İnanılı olan bu.
Ve buna Muhammed Aleyhisselam da dahil bu emre.
Dahil, evet.
Şimdi siz bunu anlatınca Kur'an-ı Kerim'den Muhammed Aleyhisselam'ın da kitapla mukayyet olduğuna dair bir örnek geldi. Bu hocamın derse başlarken okuduğu Ahzab suresinin 36 ve devamındaki ayetlerde kelimenin tam anlamıyla Resul'e tabi olması gereken bir nebinin örneğini veriyor Allah-u Teala.
Evet, evet,
yani nebi olarak, bir arkadaş olarak, bir baba olarak, bir koca olarak yaşadığı toplumla ilgili bir takım sıkıntıları, tedirginlikleri olan bir nebi, bir insan bazı şeyleri yapmak istemiyor ama Allah-u Teala diyor ki sen Resul'e uyacaksın diyor. Evet.
Nedir orası?
O Resul de Allah'ın kitabı. Yani yaşadığı dönemde kitapla sorumlu olan ve kitaba uymak zorunda olan bir nebiden bahsediyor.
Bir de burada tekrarlayalım isterseniz. Yani Arap dilinde Resul kelimesinin ilk anlamı elçinin getirdiği şeydir.
Zürrisale diyorlar. Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ın yani, Kur'an açısından ilk bizim için Resul kelimesinin birinci anlamı Kur'an'dır. Evet. Kur'an kıyamete kadar duruyor. İkinci anlamı onu getirendir. O da Muhammed Aleyhisselam'dır bizim açımızdan. Peki sen şu dediğini istersen o olayı kısaca bir özetle de izleyicilerimiz duymuş
evet,
olsun.
Yani bu hakikaten
bu çok önemli.
Çok önemli. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın kendi başına hiçbir şey yapamayacağını, ona vahyedilen Kur'an'la ancak sorumlu olduğunu gösteren bir şey. Hepimiz biliyoruz işte evlatlığı Zeyd var Muhammed Aleyhisselam. Onu evlendiriyor daha sonra işte Muhammed Aleyhisselam'ın eşi olacak Zeynep validemiz de Zeyd evli. Bu evlilik iyi gitmemeye başlayınca yani Zeyd'in eşi Zeynep'i boşama ihtimali epey yükselince Muhammed Aleyhisselam tedirgin oluyor. Ya şimdi niçin tedirgin olsun? Yani evlatlığı var. Evet evlendirmiş. Evini barkını belki yapmış. Ama bakıyor ki olmayacak. Ya Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili bir sürü ayet var. İşler iyi gitmediğinde boşanabilirsin. Bunu nasıl yapacağına dair ayrıntılı şeyler var. Yani bir nebi eşini boşamak isteyen bir kişiden niçin rahatsız olsun?
Evet, tam açık ayet var.
Evet evet.
Yuvunillâ kullem min saatihi.
Evet evet. Ama evet. Tedirgin oluyor. Yani bir nevi terlemeye başlıyor Muhammed Aleyhisselam.
Bu Nisa suresinin 130. ayeti. Karı koca ayrılırlarsa Allah ikisinin de ihtiyacını evet. Karşılar diyor. Evet. Ayrılırsa ayrılsın. Evet. Bizim karışma yetkimiz yok. Evet. Ama şey geliyor. Zeyd gelip Zeynep'i boşamak istediğini görünce Resulullah çok tedirgin oluyor.
Tedirgin oluyor. Evet.
Tabii ki hiçbir karışma yetkisi yok.
Bir nevi ya birazcık hatırım varsa yapma bunu demiyor. İttakillah diyor yani. Yani bir nevi bizim bugün ya birazcık hatırım varsa yapma bunu.
Allah'tan kork.
Ya niye ya neden evlilik iyi gitmiyorsa niçin baskı yapıyorsun? Çünkü bir insan ve ayrıca dünyanın en zeki insanı olsa gerek hocam nelerin olabileceğini öngörüyor yani. Yani
gerek değil yani, en zeki insan olduğu kesin.
Yani o zeka burada çok açık yani nelerin kendisine adım adım yaklaştığının farkında. Çünkü bugün bizim toplumumuzda da yani 2020'yi yaşıyoruz aynı şeyleri yine bugün de konuşuyoruz. bir kişinin aslında öz evladı olmadığı halde onu yetiştirdiğinde, büyüttüğünde insanlar ne yapıyorlar? Artık bu senin bir nevi evladın gibi diyorlar. Onunla işte evlenemezsin, ne bileyim, ona hatta miras vermek zorundasın gibi algılar o toplumda da var. Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde Allah bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için, eğer Zeyd eşini boşarsa Muhammed Aleyhisselam tahmin ediyor, diyor ki Allah beni Zeynep'le evlenmeye mecbur kılacak.
Niye mecbur kılacak?
Çünkü örnek olacak.
Örnek olmak zorunda.
Onun örnekliğinde olacak. Ama bir insan, ya yani bir insanın tedirginliği var burada der. Diyor ki yani ne kadar nebi de olsa insanların ne diyeceğinden, ne düşüneceğinden tedirgin oluyor. Böyle bir şeyi istemiyor bir nevi. Ama 36. ayette Allah-u Teala diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Hiçbir mümin erkek ya da hiçbir mümin kadın yok ki Allah ve Resulü bir şey emredecek, onun bu konuda başka bir tercihte bulunma hakkı olsun. Yani bir nevi biraz önce tedirginlik gösteren Nebi'ye diyor ki sen Resul'e uyacaksın. Resul sana ne emrediyor? Allah'ın kitabı ne emrediyorsa sen insanlardan korkuyorsun, tedirgin oluyorsun. Hayır, öyle bir şey değil. Bu Allah'ın sünneti, yani evlatlıkların gerçek evlatlar olmadığına dair hüküm Allah'ın sünneti. Allah'ın sünneti hususunda sen bir Nebi olarak tedirginlik yaşamamalısın ve bu konuda senin bir tercih hakkın olamaz.
İstersen o sünnet ifadesini geçtiği ayetleri evet. Oku da. Hatta Hüseyin, ben sana önce şunu şey yapayım, izleyicilerimiz çok iyi kavrasın diye. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a örnek olacağı çok kesin olduğu için Zeyd, Zeynep'i boşanmak isteyince korkuyor. Çünkü Nisa suresinin 23. ayetinde öz evladın eşiyle evlenmek haram. Ama Zeyd onun öz evladı değil, evlattı.
Hatta bu surenin bizzat başında ve mâ câle ed'iyâküm ebnâküm diyor.
Yani sizin evlatlıklarınız sizin oğullarınız değildir evet. Diyor. Şimdi değildir dediği zaman bu onun oğlu değil.
Değil.
Öyleyse bunun boşadığı kadınla Resulullah'ı evlendirecek ki Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı evlendirecek
tam
ki insanlara yani. Örnek olsun. Evet. O da bundan korkuyor. Çünkü toplumun tavrı çok kötü.
Nebi olarak korkuyor.
Nebi olarak korkuyor. Aslında burada geleneksel anlamda istersen o şeyde o 36. ayetin bir mealini oku. Orada esas o geleneksel anlamı bir iyice kavrayalım. Ondan sonra öbürüne geçelim.
Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur.
Geleneksel manaya göre Resul Muhammed Aleyhisselam'dır değil mi? Peki burada emre uymayan Muhammed Aleyhisselam mı Zeyd mi?
Zeyd. Zeyd
Muhammed Aleyhisselam'ın emrine uymuyor Zeyd.
Uymuyor. Evet uymuyor.
Uymuyor. Şimdi eğer geleneksel manada olsa Zeyd'in böyle bir tercih hakkı yoktur.
Zeyd bu geleneksel anlama göre ve men ya'sillâhe ve rasûlehu fekat dalle dalâlen mübînânin içerisine giriyor.
Yani Zeyd kesinlikle sapık olmuş evet. Olur. Halbuki Allah-u Teala eşini boşama tut diyen Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor değil mi?
Evet, evet.
Zeyd'i suçluyor mu?
Hayır.
Ondan sonra bunun sebebini sünnet kelimesiyle anlatıyor.
Evet, devamı 38. ayette mâ kâne alennebiyyi min haracın fîmâ feradallâhu leh. Sünnetallahi fillezine halev min kabl ve kâne emrullahi kaderen mektura. Yani Allah'ın farz kıldığı bir hususta hiçbir nebi için bir zorluktan bahsedilemez.
Bu neymiş? Bu sünnet mi?
İşte bu sünnetallahi fillezine halev min kabl. Hem de biraz önce dediğimiz gibi yani
Adem
en evet aynen öyle. Evet aynen öyle. Evet. En kadim yol işte bu.
En kadim yol evet. Bu işte. Evet. O zaman sünnet nedir? Allah-u Teala'nın tüm nebilerine emrettiği, yasakladığı, yani o çizdiği doğru yol. Tarık-ı müstakim dediği değil mi? O doğru yol.
Devamı şöyle, ellezine yübelligune risalatillahi ve yakşamnehu ve la yakşamne ahaden illallah. İşte risalet bu yani.
O muhteşem evet. İşte. O ayet hiç aklıma gelmemişti. Evet, evet. O muhteşem. Sen o ayetin mealini bir şey yap da.
Evet, işte bu şu ana kadar söylenilenlerin tamamı, yani Allah'ın risaletini tebliğ edenler. Ve yakşemnehu ve la yakşemne ahaden illallah, bunlar sadece Allah'tan korkan, Allah'tan başka hiç kimseden de çekinmeyen insanlardır.
Peki hemen yukarısında Muhammed Aleyhisselam Zeyd'e eşini boşama dediği zaman kimden korkuyordun?
Evet, evet, ve takşen nas diyor.
İnsanlardan evet. Korkuyorsun. Evet. Korkma diyor bak, olmaz. Bak Resulullah ne yapıyor orada? Bizim geleneksel manaya göre Zeyd'in kafir olması lazım. Abi ki Allah orada ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Sen insanlardan korkuyorsun. Evet. Hiçbir Resul insanlardan korkmaz diyor.
Evet, burada ellezine yübelligune risalatillah de demek ki bütün bu daha öncekiler de aynı sünneti tebliğ eden insanlar, yani aynı yolda olanlar.
O zaman yübelligune risalatillah dendiği zaman sadece Muhammed Aleyhisselam.
Değil işte, evet, evet.
Onun şöyle bir şey çıkıyor. Sünnet es-sünnetu hiye tariqatul muttaba'atu dedik ya. Yani tabi olunan yürülmesi gereken yol dedik. O zaman sünnet Allah'tan alan vehyinin düzenlediği yol, o vehyi alan nebinin şahsi söylediği söz değil.
Kesinlikle öyle olsa o, şey yapar mı?
Ve la yasineke fi marufine, bu ayet o nebinin sireti, Resul'ün sünneti, ikisi ayrı ayrı şeydir.
Resul'ün sözü sünnet olsaydı, ya Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet, sözü sünnet olsaydı, Zeyd'e efendim sakın bunu boşama, Allah'tan kork dediği zaman Allah onu suçlardı.
Dediği zaman
suçlardı.
Kendisi bir şahıs olarak, bir insan olarak söylüyor. Ama Allah'ın elçisi konumunda onu söylemiyor.
Biz genel, geleneksel manada.
Evet, evet.
Burada bu sözde Zeyd'in mutlak uyması lazımken Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen insanlardan mı utanıyorsun?
Evet, evet.
Ya bir nevi Zeyd'e baskı yaptığı için Muhammed Aleyhisselam uyarılıyor
bir
ya.
Bir nevi değil. Evet. Açıkça uyarıyor. Evet. Sen niye baskı yapıyorsun evet. buna diyor. Evet. Sen Allah'tan korkman evet. gerekiyor. Niye onu insanlardan korkuyorsun
çok
diyor.
Çok ilginç bir örnek hakikaten.
Çok ciddi bir örnek. Evet. Bak sünnet neymiş? Sünnete uyma en başta kimin göreviymiş?
Muhammed Aleyhisselam.
Tamam,
Muhammed
elçinin. Aleyhisselam. Elçinin görevi.
O elçinin görevi. Yani o zaman sünnet onun ona o Kur'an ve Kur'an'ın dışında ikinci bir kaynak mıymış?
Yok zaten sünnet dediğimiz tek kaynak.
Tek kaynak.
Tek kaynak. En başta Resul örnek olarak kendisi uyuyor. Bir mümin olarak ona emel ediyor, inanıyor. Amener Resulü. Elçi olarak tebliğ ediyor. Ve elçilik görevi olarak yani onu örnek oluyor. İnananların arkasından gidiyor. Nerede gidiyor? O Kur'an'a itaat etme konusunda arkasında gidiyor. Peşinde gidiyor.
Kendisine yoksa Cebrail Aleyhisselam şey öğretiyor. O da evet, evet. ümmetine hem kitabı öğretiyor hem hikmeti.
Evet, evet.
Hikmet de kitaptan nasıl problem çözülür onu öğretiyor. Metodunu öğretiyor. Evet. Yani hani bir halkta bir söz vardır. Sen insanlara balık verme, balık tutmayı öğret. Evet. Ben balık verdiğim zaman biter. Ama balık tutmayı öğrettim mi o denizler var olduğu sürece insanlar sürekli balık tutarlar.
Başkalarına da öğretir.
Başkalarına da öğretirler.
Şimdi başta benim demek istediğim de o. Yani Resulullah öğretmiş. O çıkır, Resulullah döneminde çıkırılanlarla oturmayıp da onu bağlı kalmayı tercih edip oturduğumuz için böyle. Yoksa her zaman her mekana indiği için, her zaman her mekanın insanları iman ile yaklaşarak Kur'an'dan o Resulullah'ın metoduyla gidip hikmet çıkarıp onu uysalarydı, tam mümin olacaktı.
Peki sana bir şey daha şey söyleyeyim. Vaktimiz azaldı ama konu son derece önemli. Az önce bu Nisa suresinin 44. ayetini okuduk. 45. ayetini okuduk. Yani elem tere ilellezine utu nasibe minel kitab yeşterune dalale. Kendilerine kitaptan pay verilenler sapıklığı satın alıyorlar. Sizin de sapıtmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızın kim olduğunu çok iyi bilir. Demek ki asıl düşman bunlar. Niye? Adamda bilgi var. Peki bunlar nasıl saptırıyorları da Allah hemen orada yuharrifûne el kelime amma vâdi'i diyor. Kelimeyi ana manasından alıp çıkarırlar. Şimdi bu sünnet kelimesine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de verdiği anlam. İstersen tekrar o ayete gelelim. Bak şuradan okuyalım. Belki ilk defa bizi şu anda dinlemeye başlayan kardeşlerimiz açısından da şey yapalım. Hani Nisa suresinin 26. ayetini okuduk ya. Diyor ki Allah-u Teala يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Allah irade eder ki size her şeyi açık açık anlatsın. Tamam. Oraya kadar bütün evlenmeyle ilgili, mirasla ilgili birçok hükümleri anlattı. Sizden öncekilerin yoluna, ki bu Nuh Aleyhisselam'dan itibaren olduğu, hem Şura Suresi 13. ayette var, hem de bu Nisa Suresi'nin 163. ayetinde var. Onların yoluna yönlendirmek ister ve sizin tevbenizi kabul etmek ister, çünkü hata yapmış olabilirsiniz. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi en iyi ayrıntısı, bütün ayrıntısına kadar bilen ve doğruları, hükümleri doğru olan Allah'tır. Şimdi burada sünnet, bak bizim öncekilerin yoluna girmemiz olduğu zaman sünnetin, gelenek, bize öğretilen manadaki sünnet neydi?
Kur'an dışı hareketleri ve sözleri.
Peki o zaman bu sünnet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hiç bu anlamda var mı?
Yok yok.
Arap dilinde var mı?
Yok yok.
Resulullah'ın hadislerinde, sahih hadislerde
yok,
var
yok,
mı?
Yok yok, öyle bir şey yok.
Peki o zaman bu kelimenin anlamını saptıranlar. Çünkü Allahü Teala dedi ya bu Nisa 45'te sizin düşmanlarınızın kim olduğunu Allah çok iyi bilir dedi ya.
Evet evet.
Şimdi bakın, vallahu yuridu en yetûbe aleykum. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Yani yanlışlarınızdan dönmenizi istiyor. Ve yuridullezîne yettebiûne şehevât. Arzularına uyanlar. O zaman o bilgili o insanlar, sapıklığı satın almak isteyenler, o satın aldıkları sapıklıktan yararlanacağını düşünüyorlar, evet, değil mi? Onlar arzularına uyan gruba girmiyorlar mı?
Elbette, elbette.
Yuridûne yettebiûne şehevât en tadillu meylen azîmâ. Büyük bir sapıklıkla sapıtmanızı isterler. Ne yaparak isterler bunlar? Kelimelerin anlamını değiştirerek. Kelimelerin anlamını değiştirerek isterler. Bak mesela burada İmam Şafii'nin Er Risalesi'nde sünneti şöyle yazıyor. Diyor ki işte Allah'a itaat, Kur'an'a itaattir. Sünnete itaat, Muhammed Aleyhisselam'a itaattir. İki ayrı kaynak diyor.
Evet.
Sünnet de Kur'an gibi vahiydir diyor. Hangi ayete dayanıyorsun? Bak Allah-u Teala Kur'an'ın vahyini bütün ayrıntıları anlattı. Sünnetin vahiyle ilgili ne var? Yani senden önce bir Resul ve Nebi göndermedi ki bir şey illa idâ temenni elka şeytanı fî umniyeti diyor. Yani herhangi bir şey temenni ettiği zaman şeytan mutlak onun şeyine bir vesvese sokar diyor. Bütün Nebiler diyor Allah-u Teala. Orada şey olur mu? Bak Allah vahiy gönderdiği zaman çevrede meleklerle koruma şey yapıyor ki Resul'ün en küçük şüphesi kalmasın. Şimdi buradan devam ediyorum. Yuridullah, bunlar bizim büyük bir şeyhte sapmamızı istiyor. Sapmamızı isteyenlerin asıl yaptıkları nedir? Kelimeden anlamını değiştirmek değil mi?
Evet.
Sünnet kelimesinin anlamını şey şu ara getirmiş. Diyor ki şey İmam Şafii bak anlam değiştirme de söylediklerinizin bir kısmı doğru olacak ki geleceğinde doğru ol. Diyor ki sünnet hikmettir. Yanlış değil. Çünkü Allah'ın kitabını uygulamak, ya Allah'ın kitabını tebliği nasıl sünnetse uygulama metodu da sünnettir, hikmettir. Mesela buradan Ankara'ya doğru gidiyorsunuz. Ankara'nın yolu hangisidir? İşte gir E5'e gir, E6'ya gir, gidersin diyorsun. Tamam. E6'ya girdin. Ama kardeşim bak E6'da gitmenin kuralları vardır. Lütfen 120 kilometreye geçme. Karşıdan sollarken de karşıdan gelen arabalara çok dikkatli ol. Aman ha lastiklerin şöyle olsun böyle olsun falan filan. Bunlar da birer hikmet değil mi? Şimdi o yolda giderken adam 120 yerine 160 da basabilir ve yakalanır ceza alır. Dolayısıyla hikmetle hatalar yapılabilir. İnsanlar yanlış yapabilirler. Ama burada siz tutup da diyorsunuz ki hikmet de sünnettir diyorsunuz. Sünnet hikmettir diyorsunuz. İkisi ayrı kaynaklardır diyorsunuz. Ondan sonra kitap hikmeti, kitap sünneti, sünnet kitabı neshetmez diyorsunuz. Onun hükmü. Ondan sonra diyorsunuz ki aynı yerde bir tane uydurma hadisle Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini ortadan kaldırıyor. Kur'an'da asla olmayan bir rejim cezasını getirip Kur'an'a yerleştiriyorsunuz. İlgili tüm ayetlerin anlamını bozuyorsunuz.
Yani burada hakikaten çok böyle profesyonelce bir iş çıkartıyor.
Çok ustaca bir iş var yani.
Hikmet dediğimiz şey aslında somut ve çözüm getirici bir şeyken bilgelik diye kaypakça bir şeye çevrilmiş. Yani ne olduğu bilinmeyen, asla somutlaştırılamayacak. Sünnet de köklü, temelli arkana sağlamca dayanabileceğin bir duvarken
gayet açık.
Gayet açık bir şeyken neredeyse köksüz, belli bir zaman diliminde başlamış ve belli bir zaman diliminde de bitmiş. Yani 20 küsur yıllık şey içerisinde olmuş bitmiş şey. Yani yıllara, asırlara meydan okuyacak. Yani
insanlık tarihinin yani, başından beri.
Yani hakikaten kim yaptıysa iyi iş çıkartmış yani.
Evet.
Hem hikmeti hem sünneti bozarak tam ana damarları şey yapmışlar yani.
Evet yani burada çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani belki şurada tekrarlamakta fayda var. Yani bu şeyler, mesela diyelim ki benim bir otomobilim var. Benim o otomobilimi bir şeyden geçirmek istiyorum. Şöyle bir gözden geçirilsin, şöyle bir genel bir bakımı yapılsın diye çok güvendiğim bir adama veriyorum. Hakikaten o konuda uzman. Şimdi birisi gidip onun cebine para koyuyor. Diyor ki bak Abdülaziz Hoca'nın bu arabasını öyle bir şey yap ki şimdi yola çıkacak. Falanca yerde şu kilometrede virajlar var. O virajdan aşağı gitsin. Orada virajı alamazsın.
Şimdi usta lazım onun için. Tamam.
Çok iyi bir usta olması lazım. Şimdi ben o adam arabanın bakımını yaptığı için ona para öderim. Çok teşekkür ederim. Bak şöyle çok iyi bir ustaya şey yaptım. Onun için gidersin orada ne yapar? Sen tam orada ne kadar şey yaparsan direksiyon kilitlenir. Küt gidersin hayatın şey yapar. Onun için de Allah-u Teala bu tür insanlara dikkat çekiyor. Yani önce diyor ki tekrar dersimizin başında okuduğumuz ayetlere dönecek olursak diyor ki sana bu kitabı indirdik ki insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği metotla hükmedesin. Yani hikmetle, yani çözümleri Allah'ın gösterdiği metotla yapacaksın. Ama sakın ha hainlere şey yapma. O hainlere bakma. Onları o destekleme. Ya bunlar da işte görünür de Müslüman. Ne yapalım yani? Şurada kaç kişiyiz falan deme. Öyleyse tavrını koyacaksın. Ondan sonra bir şey yaptıysan Allah'tan mağfiret dile. Ondan sonra da ne diyor Allah-u Teala onun devamında? Diyor ki
velâ tucâdil.
Yok. Yok yok. Esas şey yani biraz özet olsun diye şey yapıyorum. 113. ayette yani onun devamında gelen 113. Velâ. Ayet diyor ki velâ fadlullahi aleyke ve rahmetuhu lehemmet taifetun minhum en yudilluk. Eğer Rabbin sana olan iyilik ve ikramı olmasaydı kesinlikle bunlar seni saptırmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Şimdi bunlar Resulullah vefat ettikten, Resulullah hayattayken Medine münafık dolu. Kur'an'da olmasa biz bunları öğrenme şansına sahip miyiz Enes Hoca? Herhangi bir kitapta var mı? Tefsirler anlatıyor mu bunu?
Yok anlatmıyor.
Medine'de en büyük münafıklığı yapanlar da Yahudilerin olduğunu az önce okuduğumuz ayetler çok net bir şekilde söylüyordu. Daha başka ayetler de vardır. Ben okuduğum hiçbir kitapta görmedim. İkinize de soruyorum. Herhangi bir kitapta Kur'an dışında Yahudi münafık diye bir kavram duydunuz mu? Bakın adamlar kendilerini gizlemeyi ne kadar iyi becermişler. Ne kadar iyi becermişler. Ondan sonra Allah burada ne diyor? Bak burada diyor ki eğer Allah'ın koruması olmasaydı sen gitmiştin diyor. Ondan sonra ama onlar sadece kendilerini saptırır. Sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Korkma diyor. Ben senin arkandayım diyor. Değil mi Allah-u Teala? Ondan sonra sana kitap ve hikmeti öğretti diyor. Bilmediğin şeyi öğretti. O da bize öğretti. O zaman bizim asıl şeyimiz zaten Allah-u Teala kitap ve hikmetin tüm ayrıntılarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Kitap zaten burada. Metodun da tüm ayrıntılarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sahabeden sonra hikmet tamamen unutulmuş. Sen bu konuda çalışma yaptın mesela. Sen hiç Kur'an'da anlatılan manada hikmeti anlatan bir kitap gördün mü? Yok. Biz Kur'an olmasaydı hikmeti bulma şansımız olur muydu? Bakın hikmeti bulduğumuz için bugün dünyada Allah'a yani şükür olsun diye Allah ve emma bi ni'meti rabbike fe haddis diyor ya Allah-u Teala. Allah'ın Rabbinin nimetini konuş diyor, anlat. Mesela bugün dünyada şu Süleymaniye Vakfı kadar çözüm üreten bir yer var mı? Ya da uzun asırlardan beri buradan başka çözüm üreten bir şey var mı? Niye çözüm üretiyoruz? Çünkü Kur'an'dan nasıl çözüm üreteceğini Kur'an'dan öğrendiğimiz için, değil mi? Bak, ekip çalışması yapıyoruz. Bunu zaten ayrıntı olarak sık sık konuşuyoruz. Dolayısıyla bu konulara çok dikkat etmemiz lazım. Yani bu kavramlar üzerindeki tahrifata çok dikkat etmemiz lazım. Sen bir şey söyleyecektin galiba.
Şimdi bu rivayetlerde bazı güzel şeyler de var. Mesela Müslim'de bir bab var. Babu vücubi imtisali makalahu şer'an duna makalahu aklan kıyasan aklında kalmadı da öyle söylüyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şeriat olarak söylediği şeye tabi olmak farzdır. Kendiliğinden söylediği şeye değil diyor. Şimdi o zaman bu sünnet bütünlüğü var. Kur'an sünnet bütünlüğü var. Kur'an'da ne varsa Resulullah'ın yaptığı da odur. Bu ikili sistem ne zaman çıktı mı onu şimdi bilemedim. Şimdi Ramazan hutbelerini dinliyoruz imamlardan. Diyor ki İnne Allah'a ferada aleyküm siyame ve senentu lekum kıyame diye başlıyor. Müslümanlar, şu anda Ramazan ayı girmiştir. Ben bu ayın orucunu farz Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Ben bunun kıyamını, teravihini sünnet kıldım diyor.
Abi hiç öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok.
Yani hiçbir kaynakta yok.
Bu sünnet kavramını Kur'an Allah'ın emrinden sünnete ayrı başka bir şey çıkardıktan sonra bu sizin dediğiniz münafıklar da başarmış oluyor.
O zaman biz bundan sonra da derslerimizde bazı örneklerle bu sünnet çalışmasını devam ettirelim.
Ben mesela,
ara ara devam ettirelim.
Ben bu Resulullah'ın Medine'ye girişini biraz baktım. Tüm Medine ahalisi Resulullah'a girecek diye aynı yolda bekliyor. Burada münafıklar da var, çok münafık var onun arasında. Bugün burada bunun işini bitireceğiz.
Şimdi tam öldüreceğiz diyorlar.
Mus'ab ibn Umeyr diye bir kişi göndermiş, İslam'ın ilk elçisi. O da önce gitmiş, bir sürü insan Müslüman olmuş, bayağı bir kişi toplaşmış ama münafıklar çok olduğu için orada öldüreceğiz diye beklemişler suikast yapmak için. Resulullah da seniyatlı veda diye bir yol var. Ayrı bir yerde. Metruk bir yol.
Hiç kimsenin umut etmediği
bir yol. Umut etmediği bir yol. O yolu tercih ediyor. Urdun geliyor. Urdun geldiğinde de o Urdun o seniyatlı veda iki dağın arasındaki bir şeydir. Bir yerdir. Urdun çıktığını gören orada çalışan kadınlar, çocuklar görüyor. Urdun geliyor. Tel Al-Bedr'de okuyordu.
Kalal bedru aleyna min seniyyatil
veda. Min seniyyatil veda. Niye anı caddeden gelmiyor? Münafıklar o geldiğinde de var. Hayatında da var. Medine ahliden çok münafık varsan bilmezsin. Çok ustalaşmış diyor ayette. Öldüğünde de var. Şimdi vefat ettikten sonra Resulullah'ı hayattayken gören herkes çok fikatın diye bir ıstılah
yani, terim ortaya çıkıyor. Resulullah'ı hayatı zehir eden o münafıklar sonra muhterem sahabeye
dönüşüyor. Böyle oluyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i korumaya kendisi üstlendiği için Kur'an-ı Kerim indiği şeklinde bize kadar gelmiş. Onun için ben diyorum ki sonsuz olarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e iman ile rivayetlere ihtiyat ile yaklaşmanız gerekiyor.
O zaman isterseniz son olarak şu ilk okuduğumuz ayetleri tekrar okuyalım Enes Hoca ve dersimizi bitirmiş olalım.
Tamam.
Bu Ahzab suresinin ilk ayetleriyle başladık ya derse. Diyor ki Allahü Teala ya eyyühen nebi, ey nebi, ittakillah, Allah'a karşı yanlış yapma. Hiç kimsenin korunmuşluğu yok. Ama Allah Resulullah'ın bir yanlışı falan olsaydı Allah bize bildirirdi ve biz şey yapma, bize ulaşan tamamen doğru. Ve la tuti'il kafirine vel münafikin. El münafıkın. Sakın kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Bize çok dikkat etmemiz lazım. Kafirlere ve ikiyüzlülük edenlere. İkiyüzlülük edenler de kafirlerle işbirliği içerisinde olanlardır. İnnallâhe kâne alîmen hakîmen. Allahü Teala her şeyi en iyi şekilde bilen ve en doğru kararları verendir.
Şimdi şeyde adeta şöyle bir şey var. Münafıklar kafirin biraz iyidir bir düşüncesi var. Öyle değil. Yani kafirlik üzerine yalancılık eklendiği zaman münafık olduğu için bu daha kötüsü aslında.
Münafıklar çok kötüdür.
Evet, çok kötüsü.
Asıl düşman onlardır.
Evet, evet.
Allah zaten münafıkın suresinde değil mi? Humul aduv.
Evet, evet.
Allah kahretsin onları diyor diyeyim. Orada asıl düşman evet. onlardır diyor. Evet. Şimdi ondan sonra bize verilen emir. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı örnek almak zorundayız ya.
Evet, evet.
Yani asıl sünnet şu. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Ama işte şimdi vatandaşlar da haklı olarak ya da geleneksel bilgilere göre yetişmiş olanlar haklı olarak Kur'an'dan çözüm üretemedikleri için peki ne yapacağız diyorlar. Hikmet var işte. Ondan sonra وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak Allah yeter. Yani yalnız Allah'a güveneceksin. Kimseden değil. Allah'a tevekkül et. Allah'a güven, Allah'a dayan. Vekil olarak Allah yeter. Başkasından bir şey bekleme diyor. Evet. Dolayısıyla bizim şey yapmamız gerekiyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'a Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından gideceğiz. Onun arkasından gitmektir sünnete uymak değil mi?
Evet, evet.
O ne yaptıysa onu yapmaktır. Yani Allah'ın kitabına uymaktır. Sünnete uymak, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen Allah'ın koyduğu doğru yolda olmaktır.
O sünnetin ne olduğunu içeren en son kitap.
Evet.
Açıklayan.
Allah-u Teala yardımcımız olsun. Hı. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Ve sünnetine, doğru sünnete çok güzel bir şekilde uyan kullarından olmamızı bizlere nasip eylesin. Yani, zaten o hikmete uyduğunuz zaman Resulullah'ın bulduğu çözümlerin Kur'an'daki kaynağını çok net bir şekilde de görüyorsunuz. O yolda rahat yürüdüğünüzü görüyorsunuz. İnşallah bu yola insanlar yani samimi insanlar bu yola yönelir. Tüm dünyaya çözümler üreten ve önünü açan, insanları rahatlatan bir yol göstermemiz nasip olur. Allah'ın kitabını tüm insanlara tebliğ nasip olur. Allah yardımcımız olsun.